Ayrım 27.
Kadınlar sadıktır. Oğlanlar dalga geçiyor ama kızlar baskın çıkıyor. Tabii psikoloji kitaplarında erkeklerin kızlardan daha geç geliştiğini yazıyor. Kitaplarda erkekler 3 yıl geriden gelir diyor ama bu sınıfta 6 yıl geriden gelenler var. Onun için fazla konuşmayın. Oğlanlar yine işin dalgasında. Birbirlerine sataşarak, hey sen gelişmiş misin bakayım, bak ben gelişmişim. Kızlar onları küçümseyerek saçlarını savurup kafalarını çeviriyorlar. Kimisi omuz silkiyor. Hocam derse devam edelim. Ders mi? Ne dersi? Hangi derse devam edeceğiz? Bu tavırlarına en çok ben şaşırıyorum. Sanki ders yaparlarmış gibi. Bütün yaptıkları o da okunur mu, bu da yazılır mı diye şikayet etmek değilmiş gibi. Onlara bağırmak ve evet dersiniz şudur. Ders programı gereği bunu yapmanız gerekmektedir. Yoksa karnenizde kocaman bir sıfır bulursunuz demek istiyorum. Şanslı veletler. Karnınız tok, sırtınız pek. Bütün işiniz okula gidip derslerinizi yapmak. Sizin yerinizde olmak için elini kolunu feda edecek milyonlarca genç var. Tabii bunların hiçbirini söyleyemem. Veliler şikayet eder. Başıma iş açarım. Burada Makki'den farklı olan bu okulda artık iyi bir yer edinmeliyim. 1972 yılının yazında İngilizce bölüm başkanı Roger Goodman, Stuyvesant'ta kadrolu ve sürekli bir iş teklifiyle beni çağırıyor. 5 sınıfım olacak ve yine kafeterya görevini üstleneceğim. Dondurma paketleri ya da sosisleri yerlere düşürmemelerini, eğer düşürürlerse kaldırmalarını söyleyeceğim. Ama burada kızlarla erkekler bir arada oturabiliyor. Neyse, aşk iştahlarını kestiği için rahatım. Kendi odam var. 9 kız öğrencisiyle son sınıflara ders veriyorum. Kızlar çok iyi. Benimle ilgileniyorlar. Kahve getiriyorlar, gazetelerimi alıyorlar. Biraz da beni eleştiriyorlar. Saçlarıma bir şekil verip favori bırakmamı söylüyorlar. Artık 1972 yılındayız diyorlar. Giyim tarzınızı da değiştirin. Saçlarınızda tek tük beyazlar var ama yaşlı sayılmazsınız hocam. Dik durun diyerek bir tanesi omuzlarımı geriye çekiyor. Korkmayın hocam, bizden size zarar gelmez ve gülüşüyorlar. Sanki aralarında bir sır paylaşır gibi bir halleri var. İnsan ister istemez bu sırrın kendisiyle ilgili bir şey olduğunu sanıyor. Haftanın 5 günü her gün 5 saat dersim var. Tam 175 öğrencinin adını ezberlemek zorundayım. Çin ve Kore'den gelmiş çocukların isimlerini telaffuz etmek çok zor. Kimisi alınıyor. Fark etmez Mr. McCord. Hepimiz birbirimize benziyoruz zaten. Kimisi ise biraz daha farklı bir yaklaşımla şu beyazların hepsi de birbirinin aynı diyor. Daha önce yedek öğretmen olarak çalışırken bütün bunları görüp yaşadım ama 1972 yılının Şubat ayının ilk günü Aziz Bridget kutlamasına rastlıyor ve ben öğrencilerimle haftada 5 gün, günde 5 saat tam 5 aylık bu dönemi atlatabilmek için Aziz Bridget'e dua ediyorum. Yıllar geçiyor ve her şey değişiyor. Bu okuldaki çocuklar Makki'dekilerden yıllar ve dünyalarca uzak. Makki'de erkekler kısa saçlı, kızlar permalıydı. Etek, bluz ya da ceket, pantolon giyerlerdi. Şimdi erkekler saçlarını uzatıyor. Yollarda kızlarla erkekleri ayırt etmek imkansız. New York'un iyi ailelerinden geldiklerini anlayamazsınız. Hepsi blue jean giyiyor. Dahası blue jeanlerin dizlerini eskitip kesiyorlar. Malum hava için. Kızlar da uzun saçlarıyla birlikte göğüslerini de serbest bırakıyor ve oğlanları deli ediyorlar. Hiçbiri Makki'deki öğrencilerle kıyaslanamaz. 8 aya kadar hepsi üniversitelere gidecek. Yale, Stanford, Harvard bu ülkenin kibar çocukları. Hepsi karşımda oturmuş, hiçbiri beni takmıyor. Üniversiteye ve hayata bir adım kala karşılarına çıkan bir engel gibi görüyorlar beni. Kimisi camdan dışarı bakar, kimisi başka işle uğraşır. Çocuklar lütfen dinler misiniz? Kimisi başını çevirip bakar, kimisi işlerinden alıkonmuş gibi bozulur. 3 son sınıf İngiliz Edebiyatı Antolojisi kitabını taşımaktan bıkmış durumdadır. Kitaplar kalın, bol resimde, dikkat çekici ve pahalı. Kitaplar insanın belden yukarısına yararlıdır diyorum. Tabii o kitapların içindekileri beyninize sokmayı bilirseniz. Bana aval aval bakıyorlar. Bu da ne diyor böyle? Kim olduğunu sanıyor? Ders programları ve rehber kitaplar da çok karmaşık. Testler, sınavlar ve bir sürü talimatlar. Çocukları sinir etmek için birebir. Testlerin bin bir çeşidi var. Şıklı sorular, boşluk doldurma, doğru yanlış seçenekleri ve anlatma. Hamlet neden annesine kızgındı? Keats olumsuz yetenekler derken ne kastetmişti? Melville, balinanın beyazlığını anlattığı bölümde okura ne iletmeye çalışıyor? Evet çocuklar, Hawthorne'dan Hemingway'e, Beowulf'tan Virginia Woolf'a kadar ben okumaya hazırım. Bu akşam şu sayfadan şu sayfaya kadar kitaplarınızı okuyacaksınız. Yarın sınıfta bu bölümleri tartışacağız. Belki test yaparım, belki de yapmam. Buna güvenmeyin. İki hafta sonra salı günü büyük sınav var. Karne notunuzda en büyük rolü bu büyük sınav oynayacak. Fizikten de mi aynı gün sınavınız var? Üzgünüm, bu İngilizce dersi. Biliyorsunuz programın başında geliyor. Belki bilmiyorsun çocuklar ama ben Amerikan ve İngiliz edebiyatı üzerine bazı rehber programlarla donatılmış durumdayım. Hepsi burada çantamda. Karne notlarınızı tehdit eden, sınavda kafa patlatmanızı gerektiren bütün sorular burada. Hayallerinizi yıkan adam olarak benden nefret edebilirsiniz. Ama ben de Biltmore Oteli'nde annelerinizle babalarınızın sigara küllerini temizlediğim için sizden nefret ediyorum. İşte Stuyvesant Lisesi. New York'un hatta bazılarına göre ülkenin en iyi okulu. Evinize en yakın okula gidip krallar kraliçeler gibi muamele görebilirsiniz. Ama burada herhangi biri gibi muamele görürsünüz. Not peşinde koşar, ortalama tutturmaya çalışırsınız. Bu okul tanrı gibidir. Bodrum katına bir kilise kurup mihraba neon ışıklarıyla 9 rakamını yazmaları gerekir. Yanıp sönen bu kutsal not için dua edersiniz. Tanrım, bana ağlar ve 9'lar gönder. Mr. McCord, nasıl olur da bana karnede 9.3 verirsiniz? Sana iyilik ettim. Ama ben bütün ödevlerimi istediğiniz gibi yaptım. İki ödevini vermekte biraz geciktin. Her biri için ayrı ayrı puan düşmek zorunda kaldım. Ama niye bu kadar puan birden düşüyorsunuz? Çünkü öyle. Notun 9.3. O kadar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Benden bu kadar. Öğretmenlere verilen o programlara ve talimatlara uydum. Sınıfta hep o prefabrik soruları sordum. Lise kitaplarını yazan büyük profesörlerin hazırladığı o zihin yorucu testlerin yanı sıra sürpriz testler yaptım. Çocuklar hileye kopyaya başvurdu. Benden nefret ettiler. Ben de onlar benden nefret ediyor diye onlardan nefret ettim. Kopya çekme metotlarını keşfettim. Kız arkadaşın doğru cevabı bulduğunda sana gülümseyerek bakar. Eğer arkanda oturuyorsa 3 kere 5 dokunuş 15. soru demektir. İşaret parmağıyla bir kere sırtına vurursa 15. sorunun A şıkkı doğru demektir. Sınıfta bir hareket bir takım öksürme tıksırma sesleri başlar. Kopya çekmeye çalışan birini yakaladığım anda kulağına eğilip kağıdının çöp sepetine gideceğini yılan gibi tıslarım. Bu sınıfın kralı benim. Her gün tebeşirim ve silgimle öğretmen rolüne devam ediyorum. Kırmızı kalemimle yanlışları düzelterek, testlerle onları korkutarak, ders programlarını harfi harfine uygulayarak burunlarından getiriyorum. Annenizi babanızı çağırırım, olmazsa valiyi çağırırım. Ortalamanızı düşürürüm. Kendinizi Mississippi'de bir devlet okulunda bulursunuz. Son sınıfta Jonathan adlı bir öğrenci bir gün kafasını sıraya vurarak ne diye bu saçmalıklar yüzünden böyle eziyet çekiyoruz diye isyan ediyor. 3 yaşından beri okullarda sürünüyoruz. 13 yıl oldu. Bilmem hangi romanda Mrs. Dalloway'in bilmem hangi partide ne renk kıyafet giydiğinden bize ne? Shakespeare'in boşuna seslenişlerine cevap vermeyen cennete sürekli mesaj göndermesi de ne demek oluyor? Bu cennet diye bildiğimiz yer ne zamandan beri sağır oldu? Sınıfta bir isyan başlıyor. Ben donup kalıyorum. Herkes Jonathan'ı destekliyor. Ve Jonathan kafasını sıraya vurmaktan vazgeçip Mr. McCord diyor. Sizin zamanınızda lisede bunlar mı okunuyordu? Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Hiç liseye gitmedim ki diye doğruyu mu söylemeliyim yoksa Limerick'teki Christian Brothers Lisesi'ne gitmiş gibi yaparak bir yalan mı kıvırayım? O sırada Tanrı imdadıma yetişiyor ve çocuklardan biri kalkıp Mr. McCord diyor. McKee'de öğrencilerinize hiç liseye gitmediğinizi söylemişsiniz. Ama sizin çok iyi bir öğretmen olduğunuzu söylüyorlar. Onlarla sohbet eder, hikayeler anlatırmışsınız. Böyle testlerle, sınavlarla onları hiç sıkmazmışsınız. Sınıfta bir rahatlama ve yüzlerde gülümseme. Öğretmenin maskesi düştü. Lise okumamış bir öğretmen. Bizden öç alıyor. Ve sonsuza kadar lise bile okumamış bir öğretmen damgasını alnıma yiyorum. Mr. McCord, öğretmenlik yapabilmek için bir belgeniz olması gerekmez mi? Gerekir. Üniversite mezunu olmanız gerekmez mi? Gerekir. Lise mezunu olmanız gerekmez mi? Lise mi demek istiyorsun? Lise mezunu. Evet, üniversiteye gitmek için önce lise mezunu olmanız gerekmez mi? Gerekir herhalde. Ve bütün okulda Mr. McCord lise okumamış diye sözler dolaşıyor. Stuyvesant'ta nasıl öğretmenlik yapıyor? Testler, programlar, talimatlar ve ben öğretmenim havalarım çöp sepetine. Çırılçıplak kalıyorum ve her şeye yeniden başlamam gerekiyor. Nereden başlayacağımı ise hiç bilmiyorum. 60'ların sonu ve 70'li yılların başlarında öğrenciler, kadınlar ve zencilere eşit haklar için ayaklandılar. Amerikalılarla ezilen azınlıklar eşit olmak zorundaydı. Vietnam Savaşı'na son verilmeli, yağmur ormanları ve tüm gezegenimiz korunmalı. Üniversitelerde boykotlar başladı. Her yerde ayaklanmalar oldu ve ipini koparan Kanada'ya, İskandinavya'ya kaçtı. Liselerde çocuklar, televizyonda gördükleri sahnelerden oldukça etkilenmiş bir halde yürüyüşler ve protestolar, gösteriler yapmaya başladı. Pirinç tarlalarındaki kafası kopmuş insanlar gibi olmayacağız, savaşa gitmeyeceğiz. Metroda Makki'den bazı öğrencilerime rastladığımda Vietnam'a kahraman gibi gidip sakat dönen arkadaşlarını anlatıyorlardı. Bob Baggert beni ikimizin de öğrencisi olan bir çocuğun cenazesine çağırdı. Gitmedim. Staten Island'dan savaşa katılacak daha çok çocuk vardı. Stuyvesant Lisesi'ndeki öğrenciler ise yumruklarını sıkıp isyan ederken evlerinde oturmaya devam edecekti. Ben hiçbir tarafı tutmuyordum. 5 sınıfım vardı ve zaten mayın tarlasında yürüyor gibiydim. Mr. McCord, neden hepimiz birlik olmuyoruz? Ne birliği? Hocam biliyorsunuz, dünyanın halini siz de görüyorsunuz. Etrafta neler oluyor görmüyor musunuz? Herkes kafayı üşüttü. Dünyada her zaman bir takım olaylar olur. Biz sınıfta kafayı üşüterek ders programındaki başlıkları ve konuları işlemeye devam etmek zorundayız. Mr. McCord, Vietnam'da napalm bombasıyla öldürülen bebeklere de mi acımıyorsunuz? Tabii ki acıyorum. Kore'de, Çin'de, Auschwitz'te, İrlanda'da ölen bebeklere de acıyorum. Ve onlara Brooklyn'de zenci kadınlara verdiğim kursları anlatıyorum. 55 yaşında bir Porto Rikolu'nun ülkesine dönüp oradaki çocukları eğitebilmek için nasıl üniversite mezunu olmaya çalıştığını anlatıyorum. Derslere Rönesans İngiltere'si edebiyatı üzerine doktora yapabilmek için İngilizcesini geliştirmeye gelmiş bir Yunanlı da devam ediyordu. 3 tane genç zenci erkek vardı. Aralarından Ray ismindeki delikanlı metro istasyonunda polisin kendisine siyah olduğu için kötü davrandığından şikayet edince adalardan gelen kadınlar çok kızdılar. Evinde oturup çalışsan başına böyle bir şey gelmez. Bizim çocuklarımıza da kötü örnek olmazsın dediler. Sınıfta 30'una yakın Deniz adında bir öğrencim vardı. Her zaman derse geç kaldığı için bak seni sınıfta bırakacağım diye korkuturdum. Ama bir gün otobiyografilerini yazmalarını söyledim ve Deniz'in kağıdını sınıfta okumasını istedim. Hayır, bunu yapamam. İki çocuğuyla kocasının onu bıraktığını ve 5 kuruş para göndermediğini herkesin bilmesini istemiyordu. Ama ismini vermeden kağıdını benim okumama izin verdi. Deniz hayatından bir günü anlatıyordu. Sabah erkenden kalkıp Jane Fonda egzersizlerini yapıyor ve Tanrı'ya ona sağlıklı bir gün daha bağışladığı için şükrediyordu. Sonra duşunu alıp 8 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu uyandırıyor, kahvaltılarını hazırlıyor, onları okullarına bırakıp kendi okuluna yetişiyordu. Öğleden sonra bankadaki işine gidiyor, akşam çocukları anneannenin evinden alıyordu. Deniz, annem olmasaydı ne yapardım diyor ve annesi o parmakları düğüm düğüm yapan hastalığa tutulduğunda onun kıymetini daha iyi anlıyor. Akşam çocukları eve getiriyor, yedirip içirip yatırıyor ve ertesi gün için kıyafetlerini hazırlıyordu. Sonra da Tanrı'ya bu mutlu geçen gün için tekrar şükrediyor, duasını ediyor ve yatıyordu. Ama İsa'nın acı çeken yüzü hep rüyalarına giriyordu. Kadın öğrencilerim bu hikayeyi çok beğenmiş. Acaba kim yazmış olabilir diye merak etmeye başlamışlardı. Ray kalkıp da ben İsa'ya inanmıyorum deyince ona çok kızdılar. Her biri işini yapan, çocuklarını büyüten, okullarına giden bir insan olarak bu ülkede yaşamaktan mutluydu. Burada insan her istediğini yapabiliyor, dilediği gibi yaşayabiliyordu. Zenci bile olsan bu ülkede dilediğin gibi yaşayabilirsin diye Ray'e çıkıştılar. Ama eğer beğenmiyorsan Afrika'ya geri dön. Tabii bunu polisle başın derde girmeden becerebilirsen. Kadınlara kendilerinin birer kahraman olduklarını söyledim. Porto Rikolu adama da kahraman olduğunu söyledim. Ray de biraz büyürse bir kahraman olabilir dedim. Şaşkın gözlerle bana baktılar. Bu okula bir eğitim almak için gelmişlerdi ve sadece yapmaları gereken bir şey yapıyorlardı. Bu adam da kalkmış bize ne diyor? Kahramanlıkla ne ilgimiz var? Stuyvesant'taki öğrencilerim de bu hikayeleri onlara neden anlattığımı anlayamıyorlar. Dünyadaki olaylar başını almış giderken ben Afrikalı, Porto Rikolu, Yunanlı bir takım insanlardan ne diye söz ediyorum acaba? Çünkü bu anlattığım hikayede insanlar eğitime inanıyorlar. Sizler yumruklarınızı sıkıp yürüyüşlere katılabilirsiniz. Etten bir duvar örerek trafiği kapatabilirsiniz. Ama sonuç olarak dünya hakkında ne biliyorsunuz? Bu kadınlar için tek önemli şey eğitimdi. Bütün bildikleri buydu. Benim de bütün bildiğim budur. Ve bilmem gereken de budur. Aslında bunları neden anlattığımı tam olarak ben de çözmüş değilim. Ama sanırım her gün dil bilgisi kuralları, şiirlerin yorumu ve testlerin yarattığı bu monotonluğu yıkmak istiyordum. Öğretmenliği sevmem gerekiyordu ve bunun için de sevdiğim şeyleri öğretmem gerekiyordu. Programa boş ver gitsin. Maggie doğduğunda Alberta'ya annemin söylediği bazı şeyleri aktarıyorum. Bebeklerin 6 haftalıkken etrafı görmeye başladıkları doğruysa, kızımızın ilk önce İrlanda'ya götürmeliydik. Dünya ile ilgili ilk izlenimi İrlanda'nın pırıltılı semalarında kısa süren bir yağmur olmalıydı. Paddy ve Mary Clancy bizi Carrick-on-Suir'deki çiftliklerine davet etmişlerdi ama gazeteler Belfast'ın bir kabus şehir olduğunu yazıyordu. Bu arada babamı da merak ediyordum. Paddy Clancy ve Kevin Sullivan ile yola çıktık ve Belfast'a vardığımız gece şehrin Katolik kesiminde biraz dolaştık. Kadınlar ellerinde çöp tenekeleriyle kaldırımlara vurarak kocalarını nöbetçi askerlere karşı uyarıyorlardı. Önce bizden de kuşkulandılar ama ünlü Clancy kardeşlerden Paddy'yi tanıdılar ve geçmemize izin verdiler. Ertesi gün Paddy ve Kevin otelde kaldılar. Ben Gerard amcama gittim. Beni Anderstown'da babama götürdü. Babam kapıyı açınca amcama selam verdi ama bana boş boş baktı. Oğlun geldi dedi amcam. Ah küçük Malachi mi? Hayır ben Frank dedim. Amcam babamın beni tanıyamamasına üzülmüştü. Babam bizi içeri alıp çay içer misiniz diye sordu. Bunu sordu ama çay yapmak için hiçbir girişimde bulunmadı. Derken odaya bir kadın geldi ve çayı hazırladı. Amcam görüyor musun dedi. Hiçbir şey için parmağını kaldırmaz. Anderstown'da kadınlar ona böyle hizmet etmek için hazır beklerken ne diye babam parmağını oynatsın? Ona her gün çorbasını ve lezzetli yiyeceklerini hazırlayıp önüne getiriyorlar. Babam piposunu içti fakat çayına dokunmadı. Bana annemi ve kardeşlerimi sorup duruyordu. Alfie beni görmeye geldi dedi. Kocaman olmuş kerata. Sessiz bir çocuk. Demek hepiniz Amerika'ya yerleştiniz. İyisiniz değil mi? Dininizi ihmal etmiyorsunuzdur umarım. Annenizi üzmeyin ve pazar ayinlerini kaçırmayın. İçimden gülmek geldi. Vaaz mı veriyordu? Ona bir şeyleri hatırlatmam gerekirdi belki ama üstünde durmadım artık. Şeytanla hesaplaşmayı ona bırakmam daha uygun olurdu. Ama ağzında piposu önünde çay bardağıyla pek de şeytanlarla işi kalmamış gibi görünüyordu. Gerard amca hava kararmadan dönelim dedi. Babamla nasıl vedalaşacağımı bilemedim. Elini mi sıkmalıydım yoksa onu kucaklamalı mıydım? Ona elimi uzattım çünkü hiçbir zaman el sıkışmaktan öteye giden bir yakınlaşmamız olmamıştı. Sadece bir kez ben hastanede yatarken alnımdan öpmüştü. Babam elimi sıktı ve öğütlerini sıraladı. Annenize iyi davranın, onu üzmeyin. Bir küçücük duanın ne büyük bir gücü olduğunu unutmayın. Her gün küçücük bir dua çok iş halleder. Gerard amcanın evine döndüğümüzde ona şehrin protestan kesimini görmek istediğimi söylüyorum. Şenkil yoluna çıkayım, bir dolaşayım. Amcam başını iki yana sallıyor. Neden? Hemen anlarlar. Neyi anlarlar? Katolik olduğunu. Nasıl anlayabilirler ki? Onlar anlar. Amcamın karısı atılıyor. Evet, evet. Onların kendilerine göre yöntemleri var. Peki siz bu sokaktan bir protestan geçse anlar mısınız? Anlarız. Nasıl anlarsınız? Amcam gülümsüyor. Yılların deneyimi evlat. Birer çay daha koyuyoruz. O sırada Lisan Caddesi'nde bir çatışma başlıyor. Bir kadın çığlığıyla ben cama koşuyorum. Amcam aman pencereden çekil diyor. Askerler en ufak bir hareket hissettiler mi ateş açıverir. Kadının tekrar çığlık atması üzerine bu kez kapıya koşuyorum. Kucağında ve eteğinde bir çocukla askerin biri onu yakalamış ve tüfeğini doğrultmuş. Bırakın şu sokaktan geçeyim. Büyük çocuğum orada kaldı. Kadına yardım etmek için en azından kucağındaki bebeği alabilirim diye düşünüyorum. Ama buna fırsat kalmadan o askeri ittiği gibi koşmaya başlıyor. Asker benim üstüme doğru sendeliyor ve namlusunu alnıma dayıyor. Gir içeri yoksa senin kafanı uçururum. Amcamla karısı Lottie çok aptalca bir şey yaptığımı söylüyorlar. Neye yaradı ki? Belfast'ta Katolik olsun, Protestan olsun herkes canını kurtarmayı öğrendi artık. Bunu yabancılar anlayamaz. Ben otele Katolik bir şoförün kullandığı taksiyle dönerken hala Belfast'ta bereli bir askeri gebertip 800 yıldır İngilizlerin bize çektirdiklerinin öcünü alabilirim diye düşünüyorum. 50 kalibrelik bir tüfekle bu görevi yerine getirebilirdim. Rudy McCauley bugün Tomb Köprüsü'nden ölüme gidiyor şarkısını söylemeye hazırlanırken bunun babamın şarkısı olduğunu hatırlıyorum ve Paddy ve Kevin ile sakin sakin bir bira içmeye karar veriyorum. Sonra otelden Alberta'ya bir telefon açarım ve o da telefonu Maggie'ye tutar. Böylece kızımın görüntüsünü rüyalarıma taşıyabilirim. Dublin'de tuttuğumuz kiralık evde kalırken annem de İrlanda'ya gelip bir süre bizimle oturdu. Bir gün Alberta alışveriş yapmak üzere Grafton sokağına gitmiş, annemle ben de Maggie'yi arabasına koyup St. Stephen'da dolaşmaya çıkmıştık. Parkta oturup ördeklere ve kuşlara yem attık. Annem Dublin'de Ağustos ayını yaşamaktan çok mutlu. Yaprakların dökülmesinden ve gölün renginden sonbaharın yaklaştığını sezebilmek ne güzel diyor. Çimlerin üstünde çocuklar oynuyor. Birkaç yıl burada kalsak ne iyi olur diyor annem. Maggie İrlanda aksanıyla bir İrlandalı gibi büyür. Amerikalıların İngilizcesine bir şey dediğim yok, yanlış anlama. Ama şu çocukların konuşmalarına kulak vermek çok hoş, baksana. Sen de Maggie'nin şu çayırlarda oynayarak büyüdüğünü görmek istemez misin? Öyle derken içim titrer gibi oldu. Annem şeytan yokladı dedi ve bir süre çocukları ve gölün sularına vuran ışıkları izleyerek orada oturduk. Geri dönmeyi istemiyorsun değil mi? Nereye? New York'a. Nereden anladın? O kadarını da anlayayım. Shelbourne Oteli'nin kapıcısı Maggie'nin arabasına göz kulak olacağını söyledi. Annem Maggie'yi kucağına aldı ve otele girdik. Ona bir beyaz şarap, bana bir bira ve Maggie'ye süt ısmarladık. Yandaki masadan iki kadın "Ah ne tatlı bebek" diye Maggie ile ilgilenmeye başladılar. Ne güzel değil mi? Tıpkı annesi. Ben annesi değilim, babaannesiyim. İki kadın da annem gibi beyaz şarap içiyordu ama yanlarındaki üç erkek biraları götürüyordu. Tweed şapkaları, kırmızı suratları ve koca koca elleriyle çiftçilik yaptıklarını tahmin etmek hiç zor değildi. Koyu yeşil şapkalı olan adam anneme eğilerek "Şu bebek çok tatlı olabilir ama siz de hiç fena sayılmazsınız" dedi. Annem gülerek "Siz de öyle" diye cevap verdi. "Biraz daha yaşlı olsaydınız sizi kaçırırdım. Siz de biraz daha genç olsaydınız ben de sizinle kaçardım." Etraftaki masalarda oturan insanlar da gülmeye başladı. Annem başını arkaya atarak kahkahalarla gülüyor ve o anda hayatın tadını çıkarıyordu. Gözleri pırıl pırıl olmuştu. Derken Maggie huysuzlanmaya başladı. "Ah, bebeğin altını değiştirmemiz gerek. Biz kalkalım." "Gitmeyin bayan. Ben sizin kaderinizim. Zengin bir dul erkeğim. Kocaman bir çiftliğim var. Para her şey değildir ama. Traktörüm de var. Birlikte ne güzel gezeriz. Ah, çok hoş olurdu ama ben hala evli bir kadınım. Dul kaldığım anda ilk önce size haber vereceğim. Çok sevinirim. İrlanda'nın güneybatı kıyısında Kerry'de oturuyorum. Sahile dönerken soldaki üçüncü ev. Kerry koyunlarıyla ünlüdür ve güçlü koçlarıyla. Ah, her şeye bir cevap bulmakta çok ustasınız. Ah, siz benimle Kerry'e gelin, dağlara tırmanır gezeriz. Ağzımı açmam, inanın. Bu arada Alberta çoktan eve dönmüş, kuzu güveci fırına koymuştu. O akşam Kevin Sullivan, yazar dostumuz Ben Keeley ile bize uğradığında hepimize yetecek kadar yemeğimiz vardı. Şarapları açtık ve bol bol şarkı söyledik. Çünkü Ben'in bilmediği şarkı yoktur. Annem de oteldeki maceramızı anlattı ve Tanrı biliyor ya, Maggie'nin altını değiştirmem gerekmeseydi çoktan Kerry yollarındaydım diye kahkahayı bastı. 1970'lerde annem 60'lı yaşlarına gelmişti. Artık amfizemi o kadar belirgin bir hal almıştı ki sürekli nefes almakta zorlanıyor ve evden çıkmaya korkuyordu. Ama evde oturdukça da şişmanlıyordu. Bir ara hafta sonları Maggie'ye bakmak için bize geliyordu. Fakat bir süre sonra metro istasyonlarındaki merdivenleri çıkamaz olunca bize de gelemez oldu. Torununu görmeye gelmiyorsun diye onu suçluyordum. Ah, ben gelmek istemez miyim ama artık halim yok. Biraz kilo ver ki yerinden kalkabilesin. Bu yaşta kilo vermek çok zor. Hem ne diye kilo vereyim? Bütün gün pencereden dışarıyı seyretmek çok hoşuna gidiyorsa kilo verme. Aman, ben yaşayacağımı yaşamışım. Şu hayatta çektiklerim bana yeter. Artık dinlenmek istiyorum. Annemin durumu giderek kötüleşti. Bir keresinde Michael'ı görmeye San Francisco'ya gittiğinde bir kriz geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırmışlar. Noel'de, Paskalya'da hep tatillerde hastalanacağını tutuyor diye ona takıldığımızda omuz silkip "Bunu siz düşünün" dediğini hatırlıyorum. Ama her şeye rağmen Broadway'deki derneklere gitmekten vazgeçmiyordu. Sonunda bir akşam düşüp kalçasını kırdı.